Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacıgan'la Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam.
Ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah yine hayırlı bir, güzel bir program olur. Hepimiz hep beraber istifade ederiz.
İnşallah hocam. İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani isimli eserinde 210. mektupta kalmışız. Eyvallah. Yarısında kalmışız. Bir önceki programın sonlarına doğru mektubu gönderen Molla Şekibi İsfahani bana biraz da tavsiyelerde bulunun diye yazmıştı.
İsfahanlı demek ki, İran'ın
İsfahani,
bizzat.
Evet. İmam Rabbani de girişini çok güzel yaparak, aslında ben tavsiye veya nasihat edecek durumda değilim ama madem istediniz diye birkaç tavsiyede bulunmuştu. O tavsiyelerin bir kısmını geçen programda zaten sunmuştuk. Şimdi kalan tavsiyelerinden devam ediyoruz.
İnşallah, buyurun efendim.
İnşallah. Öncelikle akidenin doğru olması gerekir. Dinin temel esasları olarak bilinen konulara gönülden iman etmek lazımdır.
Şimdi dinin en önemli kısmı akidedir.
Akide.
İnançtır.
Evet.
Yani inancı olmadığı zaman amellerin hiçbir faydası yoktur.
Hı hı.
O yüzden gerek İslam'a giren, gerek efendim yeni Müslüman olan insanlara önce akide öğretilir. Allah'ın varlığı, birliği, imanın şartları işte. Kitaplarına, hı, peygamberlerine, ahirete inanmak. Eğer bunlarda bir sıkıntı olursa, diyelim ki ahirete inançta bir sıkıntı var, ahirete inancı yok, veya Allah'ın zatına, sıfatlarına tam bir inanç yok, veya peygamberlerine inançta sıkıntı var. Mesela eski dinler, Yahudilerde peygamberler sıradan insanlar. Her türlü kötü, büyük günah işlemiş tipler olarak gösteriliyor. Zina yapmış, içki içmiş, her türlü yani. Ya böyle peygamber olur mu hiç? Bu peygamberlik inancı sakat. Yani tuz kokunca geriye ne kalır? O yüzden bizim dinimizde, İslamiyet'te peygamberler masumdur. Hata yapmazlar, zelle yaptıkları zaman da Allah-u Teala onu düzeltir. Ha, tasavvufa gelince, burada şu var, İmam Rabbani bunu başka yerde çok güzel açıklıyor. Önce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra ashab-ı kiram, ashab-ı kiramın önüne geçmek de yok. Ashab-ı kiram arasında ayrımcılık yapmak da yok. Ali Efendimiz'e başımızın tacı, bunu birkaç kere söyledik burada.
Evet.
Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz'e başımızın tacı. Hepsi bu İslam binasının bize sapasağlam ulaşması için canlarıyla, mallarıyla cihat etmişler. Evet. Fedakarlık yapmışlar. Ondan sonra Allah dostlarına geliyor sıra. Burada mesela diyelim ki bazen bir Allah dostunu sahabenin önüne geçirirsek veya peygamberin önüne geçirirsek.
Evet.
Haşa. O zaman tasavvuf çığırından çıkmış oluyor.
Amacından uzaklaşmış
oluyor. Yani tasavvufun da bazı işte böyle yumuşak karınları var.
Evet.
Bazen işte efendim şataat halinde söylenen sözler var. Zaten haller,
evet,
şataatlar ölçü olmaz. O anda o sufi bir şey söylemiştir. Yaşadığı ilahi cezbe içinde.
Evet.
Söylemesi daha iyi esasında.
Kendinde değildir.
Öyle.
Evet.
İkincisi işte ben rüyamda şunu gördüm, keşifte rüyamda Allah'ı gördüm. Bunlar itikadı çok doğru olan şeyler değil.
Evet.
Hazreti Musa gibi ülül azim bir peygamber bile Allah'ı göremezken,
evet,
bir sufinin Allah'ı görmesi, bunu yani ifade edip böyle oradan bir şeyler çıkarması,
evet,
yanlış olur. İtikadımızı çok düzelteceğiz. Eğer itikatta bir kayma olur da, diyelim ki şeyhi peygamber yere korsak, haşa Allah'ın zatının sıfatlarını ortak kılarsak,
evet,
o zaman zındıklık dediğimiz, yani veya Allah'ın haramlarına helal, helallarına haram dersek, müritlere böyle dersek veya müritler buna inanırsa, Şeyh Efendi bazen söylemiyor ama müritler buna inanıyor. Ve buna, şimdi şunu söyleyeyim, hata yapmak, günah yapmak ayrı, onun doğru olduğuna inanmak esas sıkıntı orada. Bir yerdeyiz geçenlerde Numan Bey, 2-3 kişi sohbet ediyor.
Evet.
Birisi diyor ki ya içki yasaklamak diye böyle bir şey olabilir mi bu çağda diyor falan. İçki diyor yani herkes içen içsin kardeşim, bize ne falan diye. Yan masada bir sohbet.
Ben yani tabii, içki içmiyor.
İçmiyor. Ağzıma bir
belki içiyordur. Ha,
ağzıma bir yudum içki koymadım ama
koymadım
diyor.
Ama diyor içkinin
ama
de
diyor,
gereksiz.
Bu zamanda diyor, heh, içkiye niye karışıyorsunuz insan içer
Allah
içsin Allah falan deyince. Ya duramadım bak dedim. Kardeş ben dedim hani ilahiyat hocayım.
Evet.
Allah bize böyle.
Ha, haliyle doğruyu vermiş söylemek zorundasınız yani, yani bir şekilde.
Ben dedim hani bu amelde bir hata olsa eyvallah ama. Yani dedim imanı ilgilendiren bir konu olduğu için.
Evet.
Dedim bak böyle konuşmanız sizi imandan çıkarır. Yani içki iyidir. İçilmesinde yasaklanmamalı. Çünkü Allah yasaklamış bunu. Allah yani bütün günahların anasını peygamberimiz de söylüyor.
Evet.
Hani dedim içsen dedim bu kadar günah yok. ağzıma bir yudum koymadım diyor. Hani koysaydın tevbe ederdin.
Evet.
Şimdi koymamışsın, içkinin reklamını yapıyorsun dedim. Oradan bana biraz adamcağız kızdı, parladı falan, hani sana ne oluyor der gibi. Çekti gitti. Diğer iki arkadaş da biz memleket hemşehriyiz dedim. Evet. Kardeşler nasılsınız ben dedim falanca, siz kimsiniz falan. Daha bu dedi benim bacanağım.
Evet.
Ben de dedi Umre'den yeni geldim. Bak şimdi ne kadar hakkı savunma konusunda bazen çok pısırık davranıyoruz biz Müslümanlar.
Evet.
Yani kimseye kavga etmek durumunda değiliz. Ama hakkı ve hakikati söylemezsek de Allah göstermesin dilsiz şeytan oluruz. O adam evet. içkiyi savunuyor aleni bağıra bağıra.
Evet.
Ben de ona yani güzellikle içkinin kötü olduğunu, yani senin çocuğun ise gelip dedim bir sarhoş kapına yatsa razı evet. olur musun? Kapını sabah kalktın bir tane sarhoş yatmış kapının önüne. Kimse istemez.
Tabii.
Kimse çoluk çocuğun meyhaneye gitmesini, içki alışmasını istemez. Dedim kardeş madem senin bacanan, bir de sen oradan yeni gelmişsin. Dedim bunu söylemek düşmez miydi yani benim yerime? Haklısın hocam dedi ya, sorma dedi işte bacanam kalbi kırılmasın ya, falan olmaz.
Genelde kalbi kırılmasın diye doğruyu söylemekten hayır efendim, insanlar kalp, geri duruyorlar.
Hadiste geçiyor. Kim diyor kulların gönlünü etmek için dinden taviz verirse, hakkı razı etmekten vazgeçer de kulları razı etmeye yönelirse, hem Allah ondan razı olmaz, hem de o razı etmeye çalıştığı o arkadaşı bir süre sonra başka bir konudan araları açılır.
Evet.
Onu da razı edemez. Bizim vazifemiz hakkı ve hakikati böyle kimseyi şey yapmadan, efendime söyleyeyim,
rencide etmeden.
Rencide etmeden. Hakaret, nefsane davranmayacağız yani. Sıkıntı şurada bizim. Biz bazen İslam'ı kendi öfkemize alet ediyoruz. Mesela çocuğumuza kızıyoruz.
Evet.
Diyelim ki çocuğumuz çok para harcıyor falan. Bir günde dini bir hatasını buluyoruz.
Hadi bakalım.
Niye namaza kalkmadın falan, böyle başında celalleniyoruz. Ya esaslı kızgınlığımız başka. Hanıma kızıyoruz bazen.
Evet.
Başka bir konudan kızıyoruz.
Evet.
Şimdi hiçbir zaman öfkemiz yani dinimizi öfkeye alet etmeyelim.
Evet.
Hatta diyor ki bizim sufiler, bir adama kızıyorsan tebliğ bile yapacaksan yapma.
Kızgınlık anında.
Niye bak? Onu da sırrını çok güzel açıklamışlar. Estağfirullah. Ud'u ila sebil rabbike bil hikme vel mev'izetil hasene. Dinine, Allah'ın yoluna davet et. Şimdi Numan Bey, ben sizi davet edecek olsam evime.
Evet.
Numan Bey eve gel desem böyle sert uslupla gelir misiniz? Gelmezsiniz. Bunu hakaret kabul edersiniz.
Evet.
Gelirsen gel desem yine olmaz. Gülümseyerek, güzel bir ortamda selamünaleyküm diyerek bir insanı eve çağırırsınız.
Evet.
Şimdi İslam'a çağırdığımız evladımız olabilir, eşimiz olabilir, komşumuz olabilir, akrabamız olabilir, iş arkadaşımız olabilir. Patronumdur mesela işçiye. Yani davet diyor Allah-u Teala. Davet eder gibi. Nezaketle. Hatta Yüce Rabbimiz Hazreti Musa'ya git diyor Firavun'a. Firavun azdı ama ona yumuşak söyle. Sert söyleme. Yani bu din Allah'ın dini. Bu din babamızın malı değil.
Değil.
İnsanları yine çağırırken çok nazik, kibar söyleyeceğiz. Şimdi tabii hakkı ve hakikati sert söyleyince adam nefisi de şey yaptığı için, tahrik ettiği için kabul etse bile gönlünden sırf inadına kabul etmiyor. O yüzden hani böyle bir kardeşimizin, bir tarikat erbabının, zaten bunu sufiler hep yapmışlar.
Evet.
Ufak tefek sapıklık olduğu zaman mesela orada diyor ki İmam Rabbani başka bir yerde, duydum ki diyor falanca halife eteğini yere öptürüyormuş falan. Tabii bu diyor caiz olmaz. Saygı el öpülebilir değil mi? Sarılabilir yani.
Evet.
Ama yere öpmek veya işte secdeye kapanır gibi bir adama saygı göstermek bu olmaz diyor. Böyle çok uyardığı için hani biz de zaman zaman böyle itikadımıza zarar verecek konular olursa, geçen de bir tekke gibi bir yere gittim. Hani bir, böyle bir şeyini vermeyeyim. Ali Efendimiz'i öven bir ilahi okuyorlar ama ilahi Allah'ın sıfatlarını evvel sensin, ahir sensin gibi. Hani ayette geçiyor bunlar. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Şimdi bunu bir kula yani tevil edebilir ama olmaz. Bilmeden yapmış muhakkak onu yapan. Bunları uyarmak durumundayız. İtikattan sapıklık. Nitekim gördük işte 15 Temmuz'a geldiğimiz süreçte dini bir hareket. Ufak ufak itikattan saptılar bunlar. Yani bir zatı peygamberin üstüne çıkardılar. Onun her türlü fetvasını nasıl çıkardılar? Yani peygamber de üstün demediler belki ama. Harama helal dedi eyvallah dediler. Helala haram dedi eyvallah dediler diye diye.
Evet.
Tamamen dini çizginin dışına çıkmış oldular.
Evet.
İtikat
çok önemli. Akideden sapmamak
İtikattan
gerekiyor.
Sapma olmaz. Ehl-i sünnet vel cemaat itikat. Onu da söyleyeyim. Hangi itikat? Ehl-i sünnet vel cemaat itikat. Buyurun.
Evet. Yani itikatın sağlamlığından sonra fıkıh ilmi tarafından açıklanan konuları bilmek ve yaşamak da gerekir.
Yani fıkha uymamız gerekiyor. Namazı, orucu, ibadetleri keyfimize göre değiştiremeyiz. İmam Rabbani bu konuda çok hassas mesela. Atıyorum, diyor ki nafile namazı cemaatle kılamazsınız diyor. Teravih hariç diyor. Teravih tamam. Bunun gibi ne bileyim böyle hatta bazı zikir çeşitlerden falan yani dikkatli olmak lazım. Bunlar ruhsattır diyor. Ruhsatları çok aşırı götürmemek lazım. Öyle bir ortam var ki dışarıdan bakan ya burada zikir, ibadet yok diyorsa,
evet.
İhtilat varsa, kadın erkek birbirine karışmış bir şekilde ki İslamiyet'te ihtilat yok. Camide biz ayrı namazımızı kılıyoruz.
Evet.
Ama zikir de varsa mesela falan bunlara çok şey yapıyor. Fıkha diyor kesinlikle riayet etmemiz lazım. Hiçbir sufi kendi başına fıkıh ihdas edemez, ibadetleri organize edemez. Peygamberimiz nasıl yaptı, bizim diyor müştehit imamlarımız ne yaptıysa o şekilde uymak lazım. Hatta kendisi de müştehittir fıkıhta. Ya ben Hanefiyim diyor. Ebu Hanife'yi de çok sever. Der ki Ebu Hanife bu mezheplerin babasıdır. Diğerleri onun evladı talebesi gibidir der. Çok deha olduğunu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hep söyler.
Evet.
Ama diyor şimdi bizim Hanefilikte biliyorsunuz cemaatte Fatiha okunmuyor. Fatiha'yla alakalı da çok hadisler var. Şafi'yle okuyor mesela. Ben diyor sırf bu işlerin ikilemden kurtulmak için hemen hemen her vakit namazda imamlık yaparım diyor.
Okumak için.
Fatiha'yı okumak için. Böyle bir tabii şunu da söyleyeyim yani mezhepler tarikatlar haktır hepsi. Yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat olanlar. Bunlar arasında diyor yani zoru olanı yapabilirse sufi ne âlâ. Mesela bizim Hanefilikte kadına dokununca abdestimiz bozulmaz.
Bozulmaz.
Ama camiye gidiyorsunuz. İmam Şafii olabilir veya siz Şafii'lere imamlık yapacak olabilirsiniz. Abdestini al. Hiçbir hanıma dokunmadan doğru camine git.
Evet.
Niye? Çünkü o da bir şey. Hani böyle olabildiğince bizim tarikat erbabı fıkhın da böyle mümkünse hepsini birleştirmeye çalışmışlar. Yani değişik diğer mezheplere riayet etmişler. Bu da çok güzel bir nezakettir.
Tabii ki.
Buna uyabilirsek ne hala ama bunun dışında böyle kafamıza göre efendim ibadet uydurmak olmaz.
Olmaz.
Her sufilerin yaptığı her nafile onu da söylemiş olalım buradan. Hepsinin farzlardan benzeri vardır.
Bir dayanağı var.
Gece namaz kılıyoruz. Farz namazlar gibi kılıyoruz. Değil mi? Fatiha'sı var. Zamm-ı suresi var.
Evet.
Kıyamı var. Kuğudu var. Ha. Nafile oruç tutuyoruz. Farz oruçta benzeri var bunun. Zikir yapıyoruz. Namazlarımız baştan aşağı zikir. Değil mi? Öyle olunca yani farzlarda olmayan bir ibadeti de yapmak olmaz diyor sufiler.
Evet. Bundan sonra tasavvuf yoluna girmek gerekir.
Yani inançta sıkıntı var. İlimde cehalet çok. Namazdan haberi yok, taharetten haberi yok, gusulden haberi yok kardeşimiz.
Evet.
Zaten bence Allah'a emanet bugün tasavvufun yani yanlış anlaşılmasının en büyük sebebi. Şimdi daha en alt basamakları tamamlayamamış kardeşlerimize direkt tasavvufun en ağır konuları anlatılıyor. Bir sohbete gidiyor kardeşimiz. Daha namazı doğru düz bilmiyor. Yani yeni şuura ermiş.
Evet.
İslam'a geri dönmüş diyelim. Gidiyor sohbete. En yüksek hakikatlerden bahsediliyor sohbette. Tabii alt zemin sağlam olmayınca bu sefer Allah göstermesin. Şunu da söyleyeyim, şeytan hiç boş durmaz. Şeytan ayette geçtiği üzere soldan ve sağdan daima. Sağdan yani iyi işlerle gelir. Soldan kötü işlerle gelir. Sağdan gelmesi demek işte ya sen ne güzel bak maşallah sohbetlere de geliyorsun, erdin, uçtun deyip müridi gaza getirir tabiri caizse. Bu sebeple sağlam ilim olmazsa mürid de gördüğü keşif olur, keramet olur, duyduğu bazı sufi menkıbeleri olur. Onlara ya yanlış anlar
veyahut
da yanlış inanır. Bu da sıkıntı doğurur. O yüzden eskiden bir tekkiye gelen insana önce fıkıh kaideleri lazım olacak kadar tabii. Fakih olması şart değil. Yani müştehid olması şart değil tarikata gelmek için. Ne şeyhin ne de müridin ama canım şimdi yani namazı kılmasını bilmiyorsa yani taharetten haberi yoksa nasıl olacak namaz? Bugün nice insanlar var. Erkekler için söylüyorum. İstinca, istibra yapmıyor. Hemen lavabodan, tuvaletten çıkıp abdeste koşuyor. Arkadaş olmaz. Ya bir gez. Onun belli bir bekleme süresi var. Değil mi? Yani yoksa abdest olmaz.
Evet.
Abdest olmayınca namaz olmaz. Bunlar önemli konular, hassas konular. Yani bunları da öğrenmemiz gerekiyor.
Evet, temizlik de çok önemli hocam. Yani sonuçta hani tabii abdest almak için önemli. Bir de namaz kılarken bile diyelim ki hani bedeni kokan bir insanın yanında kıldığınız namaz sizi de etkiliyor. Yani başkasını etkileyecek bir temizlikte olmanız gerekiyor.
Zaten
yani,
abdest niye alınıyor? Evet. Tertemiz gelinsin camiye. Evet. Hem maddi temizlik hem manevi,
temizlik olması
sadece
lazım.
Hani maddi manevi temizlik değil. Evet. Madden ayaklarınızı yıkıyorsunuz, elinizi yüzünüzü evet. yıkıyorsunuz. Yani bütün dış dünyada iş gördüğünüz azalarınızı
yıkıyorsunuz.
Temizleyerek giriyorsunuz. Zaten evet. gusül istediğin kadar alabilirsin. Her gün alsan hiçbir mahsuru yok.
Evet.
Yani bir insan değil mi sabah namazına giderken ne bileyim işte cuma zaten gitmek gusül almak sünnet-i mevkide.
Sünnet evet.
Şimdi bu temizlik konusu zaten bizim ecdadımızın belki de dünyaya örnek olduğu bir mesele.
Evet.
Ben şimdi zaman zaman böyle yabancı turist kardeşlerimize İslam'ı anlatıyorum.
Evet.
Elhamdülillah her camimizin yanında iftiharla anlatıyoruz. Büyük bir hamam var. Hem de hamam vakıf yani bedava.
Evet.
Yani sıcak suyu bırakın sıcak suyu soğuk suyun bile bulunmadığı su tesisatlarının döşenmediği o yüzyıllarda
evet.
ecdadımız gidip hamamda en güzel şekilde temizleniyor. Hem maddi hem manevi temizliğini yapıyor. O yüzden bunlar çok önemli meseleler. Yani bazı tasavvuf erbabı kardeşlerimiz bu konuları ihmal edip direkt en üstten, en üst perdeden şeye başlıyorlar. Manevi terbiye veya konuşmaya. Bu da son derece yanlış.
Evet.
Yani o manevi ağırlığı çekecek hale gelmeden, altyapıyı hazırlamadan direkt hı-hı. böyle Abdülkadir Geylani, İbni Arabi, Hazreti Mevlana gibi büyük şahsiyetin eserlerini okuyup da oradan yola çıkarsak bazen ayak kayabiliyor.
Allah olsun.
Allah korusun.
Tabii öncelikle akide doğru olacak dedik. Sonra fıkıh ilmi, sonra tasavvuf yoluna girebilirsin diyor. Fakat bu yola girerken de gayb alemine ait bir takım şekilleri ve suretleri görmek, şüphesiz olan bir kısım renkleri ve nurları seyredalmak gibi bir maksadın olmasın.
Yani niyeti halis tutalım.
Evet, temiz
biz
olsun.
Biz tarikata, evet. tasavvufa, Allah'a efendim iyi bir kul olmak, insana kamil olmak için giriyoruz.
Evet.
Ben tarikata gireyim de Süpermen gibi havada uçayım. Kalbimden geçen herkesin insanların fikirlerini okuyayım. Ne bileyim böyle herkesin saygı gösterdiği, beni görünce kenara çekildiği, el pençe divan durduğu bir şahıs olayım diye tarikata giriyorsak zaten bunlar nefsin istediği şeyler.
Ya.
Nefis başkasına galebe çalmak, başkalarını kendine boyun eğdirmek. Yani ben varım başkası yok demek için zaten böyle bir psikolojiye sahiptir nefis. Bir de bunu tasavvufa alet edersek artık bu tasavvuftan başka her şeye benziyor. Zaten o niyetle girenler tarikata, tasavvufa hem kendine zarar veriyor. Belki avamdan bir insan olarak kalsaydı kimseye zararı olmayacaktı.
Evet.
Tasavvufa girdi, ucubu arttı. Hatta kibre yaklaştı. Ben gibisi var mı? Bak ne güzel namazımı kılıyorum. Hani meşhur Gülistan'da geçiyor herhalde. Süleyman Darın Hazretleri için söylerler. Gece teheccüde kalkmış, evlat da kalkmış. Baba demiş ya ne güzel biz demiş bak. Seninle kalktık şu gecenin karanlığında soğuk havada abdest alıyoruz, teheccüd kılacağız. Herkes demiş horul horul uyuyor. Evlat demiş ki keşke sen de bunlar gibi uyusaydın da bu sözü söylemeseydin demiş. Teheccüd çok güzel ama nafile. Adam yatsı yıkılmış cemaatle, sabah da cemaate kalktıysa zaten bütün gece ibadetteki
evet.
gibi geçiyor. O yüzden başkasına laf etmeye hakkımız yok. Bunlar önemli meseleler. Maalesef bu konularda bugün bir cehalet de var piyasada.
Maalesef.
Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani tasavvufa en çok zarar verenler de bu şekilde kötü niyetle rüya göreyim, keşif göreyim, peşime insana takılsın.
El pençe de vardır.
Adam olayım diye değil, başkalarına lider olayım diye girenler tasavvufa çok büyük kötülük yapıyorlar. Kendilerinin de ayakları kayıyor. Niye?
Allah'ım olsun.
Ham olarak tasavvufa girince her şeyi biliyor gözükmek için. Bildik bilmedik her konuya fetva veriyorlar. Olur diyorlar, olmaz
yorum
diyorlar.
Yorum yapmak zorunda kalıyorlar.
Tabii.
Bir şekilde bir şeyler söylemek gerekiyor.
Siz belli bir öne geçtiğiniz zaman insanlar sizden zamanı gelir, para ister, zamanı gelir, fikir ister, fetva
evet.
ister.
Birçok insanın hayatını etkiliyorsunuz.
O olgunluk da yoksa bu sefer yalan yanlış rehberlik yapıyorsunuz. Allah göstermesin, bu çok tehlikeli.
Allah korusun. Bunlar oyun ve eğlence türünden şeylerdir. Zira görünen alemdeki suretlerin ve nurların ne eksikliği var ki insan bunları bırakarak görünmeyen alemdeki suretlere ve nurlara arzu duysun. Onlar için riyazet ve mücadele yapsın diyor hocam.
Şimdi Allah sana bir göz vermiş.
Evet, gerçek alemde her şeyi görüyorsun
zaten.
Sen
bu gözle her şeyi görüyorsun.
Evet.
Her türlü rengi görüyorsun. Evet. Yani bu renklerde bir ibret almak istiyorsan Allah ağacı yaratmış, kuşu yaratmış, balığı yaratmış, gezegenleri, güneşi, ayı. Aman Allah'ım, dehşet bir, yani şu alem bir Allah'ın şey kitabı. Kevni bir ayet.
Evet.
Bunları gözün gördüğü halde ibret almıyorsun. Yani bir yumurtadan, efendim işte geçen bir yerde bir adamın Müslüman olmasını anlatıyorlar. Adam diyor ki, kuluçka makinesine diyor, İşte 39 tane tavuk yumurtası koyduk. Bir tane eksik yer kaldı, boş. Orada ördek yumurtası koyduk bir tane. Ya diyor, civcivler çıktılar. O tavuk civcivleri. Hepsi gitti. Yani işte kendilerine yamarıyorlar toprakta. Ördek diyor, hemen çıkar çıkmaz yumurtasından doğru suya koştu. Orada bir efendim sulama kanalı varmış. Hemen daldı. Ondan sonra adam imana geliyor. Ya diyor, bu hayvana bunu kim öğretti? Yani annesi yok ki. Hı hı. Yani bir kuluçka makinesinden çıktığı için. Bu aklı bunu kim veren? Bir bebek mesela doğuyor anasından. Allah bizi biraz daha böyle çaresiz yaratmış. Yani eğitimimiz uzun. İnsanın kamil olacağımız için. Hepsi örnekle. Ama hatta bebek bile değil mi? Doğar doğmaz emmeye başlıyor.
Evet.
Şimdi bunun gibi milyonlar, milyarlar, hani Allah'ın her yarattığı bizim için bir onun varlığına, birliğine, ilmine, efendim yüceliğine alamet iken bunları görüyorsun, ders almıyorsun da ya illa rüyamda havada uçsam, şöyle bir ilginç şeyler görsem. Nedir bu Allah aşkına? Yani onlara biz sakın yanlış anlaşılmasın. Allah ikram ettiği zaman keramet demek, ikram demek. Allah size rüyanızda ikram eder, hacca gidersiniz, umreye gidersiniz, peygamberimize görüşürsünüz.
Evet.
Bunlar olmasın, yanlış anlaşılmasın. Bunlar çok güzel şeyler. Tasavvufta bunlar var. Tasavvuf erbabı bunu sık sık da yapıyor, doğru. Kalbi inceldiği için. Meleklerle de görüşme oluyor. Efendim, peygamberimize de belki ondan bir nuraniyet yansıyor kalbimize. Zaten hadiste geçiyor bunlar. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim yanımdaki halinizi korusaydınız, Medine sokaklarında melekler sizinle musafa ederdi.
Evet.
O manevi hali koruduğunuz zaman bunlar oluyor da, sıkıntı şu, bunları amaç edinmek, bunlardan medet ummak sıkıntı.
Evet.
Çünkü zaten İslam'ın hakikati ortada. Kur'an gelmiş, peygamber gelmiş, sünnet, Kur'an, hepsi sahabenin uygulamaları ortada. Bunlar bize yeter. Bunları evet. Bırakıp da, görünen alemi bırakıp da görünmeyen alemden bir şeyler beklemek, bu orada sıkıntı olduğunu söylüyor. Çünkü pek çok tasavvuf erbabında ya bir girsem, bir zikir çeksem, hani bir an önce bir herkes gibi benim de keşfim, kerametim açılsa şeklinde bir şey olabiliyor. Ashab'a baktığımız zaman ashab gayet normal bir hayat yaşamış.
Evet.
Tabii keşif, keramet de olabilir, güzeldir. Burayı beklemek kötüdür.
Haliyle ahmaklık olmuyor mu hocam? Yani siz bir hikaye anlatırdınız ya sürekli, hani Cenab-ı Allah'a ulaşmak gaye. Cenab-ı Allah kendisine ulaşmak için bize bir vasıta gönderiyor. Biz o vasıtanın güzelliğine aldanarak hatta başka yerlere gitmeye çalışıyoruz.
Ve o vasıtayı yani, çok beğeniyoruz.
Beğeniyoruz.
O dediğiniz Gazali'nin hikayesidir.
Evet.
Yani o şöyle, Allah size bir vasıta göndermiş. Kur'an'dır, sünnettir, evet. Davetiyedir.
Bir siz kısmı, onun yanlış...
Bir kısmı onların evet. Güzelliğine aldanıp kalıyor. Diyelim ki bir Kur'an'ın ehli bir insan sırf Kur'an zahiriyle kalmış. Hani mevlüt okuyayım, bilmem ne de okuyayım. Onun derdinde. Kelamın içine girmemiş. Hatta tam tersi istikamete gidenler de var. Kur'an'ı ve sünneti tersine çarpıtıp şahsına çıkar sağlamak için. Bu da çok oluyor maalesef. Bazı ilim erbabı. Sırf ortama göre. Bizim sufilerin şöhret afettir demesi bundan.
Evet.
Yani bazen meşhur olmak için halkın istediği şekilde konuşmak zorunda kalırsın. Halk değil de daha çok da devlet büyükleri diyelim buna biz. Sistem, işte rejim, ne derseniz deyin artık. Der ki ya hocam işte zekattan bahsetme, hocam cihattan bahsetme. Diyorlarsa size, siz de ona yaranmak için dini çarpıtıyorsunuz Allah göstermesin. Ya başörtüsü yoktur İslamiyet'te. İşte herkes başını açsın, okusun güzelce. Ne var bunda diyorsanız size sıkıntı var. Kardeşim bu çağda artık faizsiz olmaz. Herkes bu bankacılık sistemi, ticaretin bel kemiği. Ne yapalım? Bu da iyidir, hoştur, güzeldir diyorsanız sizde bir sıkıntı var şimdi. Dini çarpıtmış oluyorsunuz. Bunlar hakikaten dikkat edilmesi gereken hem sufi erbabı tarafından, tasavvuf erbabında hem de ilmi zahirde dikkat edilmesi gereken şeyler. Allah'ın ahkamları açıktır. Bütün Rabbimizin azamet delilleri ortadadır. Yani sibatallah ve men ahsenu minallah sibah diyor Rabbimiz.
Evet.
Allah'ın boyası. Allah'ın boyasından daha güzel boyayan kim var? Mahirize Hoca Efendi bir gün bir gülün başına oturmuş. Bu ayeti okuyarak ağlıyormuş, ibret alıyor. Allah'ın boyasından daha güzel boya kimde var?
Evet.
Rabbimiz öyle güzel boyamış ki şu kainatı. Yani ibret alın için sivrisinek saz gibi. Ama anlamıyorsa insan, dağ huzuruna da gelse, keşif keramet de gelse az.
Az. Aynen öyle hocam. Evet. Görünen alemdeki güneşin ve ayın nuru misal alemindeki nurlardan daha üstündür. Ne var ki güneş ile ayın nuru devamlı olup seçkin ve sıradan herkes tarafından görüldüğü için nazar itibara alınmamış.
Şimdi İmam Gazali bu konuyu çok güzel açıklıyor. Şükür babında okuyabilir kıymetli dinleyicilerimiz. İmam Gazali'nin şükür babı çok enfes.
Evet.
Rabbimiz merhametinden dolayı insanın en çok ihtiyaç duyduğu efendim böyle maddeleri çok yaratmış. Bunların hemen hemen çoğu bedava gibi. Nasıl bedava gibi? Şimdi en son en çok bizim neye ihtiyacımız var kardeşim?
Havaya, suya.
Havaya. Hava çünkü bir dakikadan fazla nefessiz duramıyoruz. Evet. Parayla mı satılıyor hava?
Hayır.
Bedava. Fakir.
Güneşe ihtiyacımız
herkes
var.
Herkes ulaşıyor. Güneş öyle. İkinci ihtiyacımız su.
Evet.
İşte insan 7 gün mü su yaşayabiliyor? Bir hafta evet. Yakın. Su da neredeyse bedava yani. Hani camışıda almazsanız.
Sudan ucuz diyoruz ya hocam.
Evet, camışıda almazsanız evet. Rabbim onu da bol bol göndermiş. Geri kalıyor ekmek. Gıda maddesi. O da çok pahalı değil esasında.
Evet.
Yani insan lüks harcıyor parasını.
İnsan doğaya, tabiata çıksa tabii. Yiyecek birçok şey var. Cenab-ı Allah var. Sonsuz şey yapmış.
Ama
zaten.
Gel gör ki insan nankör varlık. Bunlar herkese veriliyor diye.
Evet.
Belki de bir haset kıskançlık var içimizde, ne var? Yani hava böyle gram gram dağıtılsaydı en büyük keramet işte 10 metreküp havaya sahip olmaktı belki. Şimdi herkes de var.
Evet.
Herkesin suyu var, havası var, ekmeği var. O zaman bunlar nimet sayılmaz canım. Haşa sümme haşa, sanki Allah bunları vermek zorunda. Bütün kullarına da. Yani bunun üstüne çıkarsak acayip nimettir. Değil. Mütefekkir bir insan bunun farkına varır. O yüzden sufiler, her nefeste sufi için iki bayram vardır. Alırken Allah der, verirken Allah der.
Evet.
Yani bir nefes havayı dahi sufi israf etmez. O havaya nankörlük yapmaz.
Kıymetini bilir.
Ya suyun altında kalsaydık, hani var ya bazı şey filmler oluyor böyle.
Evet.
Denizaltı filmleri değil mi? Adamlar nefeslerini sayıyorlar.
Evet.
Çok çalışmayalım, terlemeyelim, havayı şeyi oksijeni çabuk tüketmeyelim evet. Falan evet. Diye. O yüzden veya bazen yer altında madende kalıyor bazı işçiler.
Evet.
Böyle yani ekmeği suyu böyle gram gram hani bizi buluncaya kadar
evet.
Açlıktan ölmeyelim. Bir anda suyu içip tüketmeyelim.
Evet.
Böyle gram gram kaşık kaşık suyu tüketiyorlar.
Hatta yukarı çıkarken ya. Metal boruları ısırıyorlar ki oradan biraz daha oksijen gelsin diye. Ya. Böyle şeyler
neler
yapıyorlar.
Neler işte. O yüzden
kıymetini bilmiyoruz dediğiniz gibi
yani,
hocam.
Yani bu büyük nimetler çok olduğu için
sınırsız verilmiş Cenab-ı Allah.
Sınırsız verilmiş.
Yani,
evet. Ama rüya görmek, keşif görmek daha zor, daha az. Nimet dediğim budur diyoruz.
Evet.
Halbuki Rabbim diyor ki ben size işte ne diyor? Estağfirullah. Lem nec'al ayneyni ve lisanen ve şefeteyn. Ben size göz vermedim evet. Mi? Ben size dudak vermedim mi? Dil vermedim mi? Kalp vermedim mi? Kalbinize niye düşünmezsiniz?
Evet.
Aklınızı niye kullanmazsınız? Geçen bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitti. Eğer diyor insan Einstein diyorlar ama ben pek inanmadım. Bu sözü Einstein söylememiştir herhalde.
Evet.
Daha arif biri söylemiş olması lazım. Eğer insan diyor sırf yemek içmek için çalışacaksa bu dünyada onun beyne ihtiyacı yok esasında. Bel kemiği yeter diyor.
Evet.
Çünkü bütün o büyük hayvanlar, cüsseli filler, mandalar, boğalar,
evet.
Onların beyni çok küçük. Ve hiçbiri aç kalıp ölmüyor yani.
Evet.
Hepsi karnını doyuruyor bir şekilde. Allah bize diyor bu kadar büyük beyin verdiyse, kafamızın neredeyse yarısı beyin.
Evet.
Çok ciddi bir beyin enerjimiz var. Gücümüz, kapasitemiz var, kalbimiz var. O zaman diyor, demek ki biz başka bir sebebi var. Hani Mevlana'nın tabiri çok güzeldir. Efendi diyor, kölesini çağırır, eline diyor bir bel kürek verir, tarlayı gösterir.
Evet.
Ne demektir bu? Git tarlayı belle. Sende bir kapasite var, eline de bak şey verdik. Allah da bize büyük bir beyin vermiş, büyük bir maneviyat ruh alemi vermiş. Niye vermiş? Sen insanlığa örnek ol.
Tefekkür et.
Tefekkür
alemi.
Et, beni bul.
Bul Rabbini. Yani. Evet.
İşte bunları...
Bunu Einstein dememiştir ama hocam dediğiniz gibi.
Onları biz yani iş yaptık da bunları demin dese de bile belki bir dini kitaptan okumuştur herhalde. Çünkü Einstein benim bildiğim şeyle uğraşıyor. Daha çok fizik alemiyle.
Evet.
Fizik ötesi, metafizikle pek uğraşmıyor ama şunu diyeceğim yani niye bu görünen alemindeki nimetleri, en büyük nimet Kur'an, en büyük nimet iman, İslam, peygamberler, onların sözleri, evliyaullah, ulemamız... Bunları bırakıp da macera peşine düşmeyelim.
Evet.
İmam yine Mevlana'nın çok güzel bir tabiri var bu konuda Numan Bey kardeşim. İnsan diyor, Allah bize el ayak vermiş, çalış çabala rızkını kazan diyor.
Evet.
Sakın diyor oğlum diyor, çalışmayı bırakıp da hazine aramaya kalkma. Hani böyle hazineciler vardır değil mi?
Define avcıları. Ben
bir kısmına rastladım. Tam derler böyle işte 10 ton altını ele geçiriyorduk falan. Son anda jandarma bastı aldı götürdü veya işte bilmem maden çöktü falan filan.
Evet.
Hiç daha böyle bulan görmedim. Maden hazine bulan. Hep böyle ramak kalmıştı falan. İşte şu olduydu bu olduydu. Hapsi hala açsuz gezerler büyük çoğunluğu. Tek tük bulan
var. O işin hastası olmuşlardı.
Şunu demek istiyorum. Diyor Hazreti Mevlana, evladım diyor, sen tarlanı kaz. Ekinini ek. Nasip de varsa çift sürerken bir efendim fıçı altın bulursun. Bir küp altın bulabilirsin. Yani pulluk takılır. Bir bakarsın ki milattan önce falanca uygarlıktan bir küp sana altın düşebilir.
Evet. Ha,
sen ama çalış. Altın bulacağım diye güvenme diyor. Çalış çabala. O hazineyi de bulursan Allah'a ekstra şükret.
Evet.
Her çift süren hazine bulamaz. Ama hazineyi bulanlar da
çift sürenler
bir şekilde bir yeri
kazanlar.
Kazanlar. Çift sürenler desin tabirinizle.
Evet.
O yüzden hani keşif keramet de böyle. Biz çalışıp çabalayıp hadis, Kur'an öğreneceğiz, ibadetlerimizi yapacağız. Bu ara bir hazine bulursak inşallah bulalım. Yani bunu ben herkesin temenni ederim.
İnşallah.
Numan Bey kardeşim. Ama Numan Bey sen bulursan paylaşacağız ona göre.
İnşallah hocam.
Ben bulursam ne yapacağımı şimdi sana söyleyeyim.
Eyvallah.
Tamam mı? Paylaşmak şartıyla kardeşlerimizle. Bu çok güzel bir şey.
Evet.
Ama ben kardeşim hazine bulacağım diye sen çıktın sabah evden. Çoluk çocuk evden nafaka bekliyor, ekmek bekliyor, süt bekliyor. Sen gittin bir harita buldun bir yerden, para bastın bir de haritaya. Şimdi biliyorsun bu hazine kahveleri varmış.
Evet.
Oralarda böyle saçma sapan harita.
Bir sektör haline gelmiş
sektör haline,
maalesef. Evet.
Bir harita işte bu Bizans'tan kalan bir harita falan. Evet. Falanca yerde bir işte Bizans sarayı varmış. Orayı kazarsan falan filan. Herkes elinde bir harita. Herkes fıs fıs birbirinden satlı işler yapıyor.
Evet.
Ondan sonra akşam eve geldiniz hazine yok. Demez mi hanım ya adam hazine arayıp da çok böyle hayal peşinde koşacağına.
Evet.
Gidip de ufak bir iş yapsaydın da.
Eve ekmek getirseydin.
İki ekmek getirseydin.
Evet.
Daha iyi olur demez mi?
Evet.
Aynen bunun gibi maneviyat da böyle.
Manevi ama manevi hazinelerin herhalde tek farkı hocam. Şimdi maddi bir hazinede o haritayı size veren adama şunu soramıyorlar hasta oldukları için. Yani madem bu harita sende o zaman sen niye gidip kazmıyorsun diye sormuyorlar. Ama manevi hazineyi bulan insan diyor ki bak ben şu
buldum.
Hazineyi
tabii.
Buldum. Gel seninle beraber
aynen
o hazineyi
öyle.
Paylaşalım
Allah
diyor.
Razı olsun çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi tabii Allah dostları, mürşitler o hazineye kavuşmuşlar zaten.
Evet.
Gönüllerinden feyiz akıyor zaten.
Evet.
Bu feyiz olmasa kimse peşlerinden gitmez.
Öyle.
Nuraniyetleri var, cezbeleri var. Etrafında insanlar böyle pır dönüyor.
Evet.
Şimdi o tarafı var. Gerçek Allah dostları öyle.
Evet.
Nasıl Peygamber Efendimizin zamanında ashab-ı kiram başında kuş varmış gibi hareketsiz onu dinlerdi. Bugün de öyle elhamdülillah.
Evet.
Yani siz gerçek Allah dostuysanız sizin kıymetinizi bilen elhamdülillah bu ümmeti Muhammed'in bir güzelliğidir. Beni İsrail ve biz önce kavimlerde peygamberlere ve alimlere çok eziyet edilmiş. Bizim ümmeti Muhammed öyle değil elhamdülillah. Yani şunu söyleyeyim, bizim ümmeti Muhammed'imiz vefakar.
Evet.
Cefakar. Yani alimi için, arifi için, peygamberi için demiş ki ya Resulallah şu denize dal da şu denize. Biz bu denize dalarız. İsrail'in, Beni İsrail'in dediği gibi ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada sizi bekleyelim demeyiz. Elhamdülillah. Bu kahramanlık var ümmeti Muhammed'de.
Evet.
O yüzden bunun da kıymetini bilmek lazım.
Bilmek lazım. Nitekim 15 Temmuz gecesinde halkı sokaklara döken o duygu da şehadet duygusuydu hocam. Yani çok enteresandır. O manevi, demek ki o manevi kuvvet hala ya onca televizyon şeyine
var.
Rağmen bakın diziler filan diyorduk ya.
Her türlü kötü
her
şeyler.
Her türlü kötülüğe rağmen yine de derinlerde o şey var hocam.
Ya bu ümmetin, milletimizin elhamdülillah mayası sağlam.
Evet, mayası
helal
sağlam.
Helal sütlenmiş. Biz başka yani Fransa, İngiltere, Amerika gibi dünyayı sömürüp de İstanbul'a yığmamışız.
Evet.
İnanın bugün İstanbul bizim idare ettiğimiz pek çok başkentten çok daha fakir. Ben Budapeşte'ye gittim. Yani her binası böyle görkemli. Bütün Budapeşte.
Öyle.
Her binası sanki bir Sultanahmet Camisi eşdeğer demeyeyim ama Topkapı'ndan daha güzel yani.
Evet.
Böyle bir şey olamaz ya. Yani bizim idare ettiğimiz yerler o kadar ihtişamlı. İstanbul'un hali kaç sarayımız var? 3-5 tane sarayımız
mütevazı.
Var. Bütün dünyayı idare etmiş, 3 kıtayı idare etmiş bir imparatorluk. Bir Dolmabahçe'de var.
Evet.
Bir işte efendim Topkapı var. O kadar.
Ki Dolmabahçe'yi de eleştirirler hocam. Ne zaman ki Dolmabahçe gibi lüks sarayları yani, yapmaya başlayınca geri kaldık
doğru.
diye.
Onu da son zaman yapmışız.
Son
yani.
Zaman yapmışız.
Şunu diyeceğim evet. yani ümmet bizim
mayası sağlam dediniz hocam gerçekten. Osmanlı devletimiz
hiçbir ülkede soykırım yapmamış.
Evet.
Hiçbir gittiğimiz yerde yüzümüz böyle alnımız ak.
Evet.
Yüzümüz açık deriz ya yüzümüz kara olmuyor.
Evet.
Sebebi ecdadımız gittiği her yere bütün varlığını yatırmış. Bosna'ya çok yatırım yapmış.
Evet.
Balkanlara çok yatırım yapmış. Şam'a gidiyorsunuz. Allah orada kardeşlerimize kurtuluş nasip eylesin. Hamidiye Sarayı var. O kadar güzel ki.
Evet.
Halep'e yapmış.
Öyle.
Kahire'ye yapmış. Yapmış da yapmış.
Evet.
Ecdadımız hırsızlık yapmamış.
Evet.
Bizim atalarımız, babalarımız helalinden kazanmayı, bize din eğitim vermeye çalıştılar.
Evet.
Bu arada şunu da antiparantez söyleyelim. Yani bu okullardaki seçmeli dersler var ya din eğitimi.
Evet.
Bu dinimize karşı olan sevgimizi gösterir. Ben şimdi şaşıyorum Numan Bey kardeşim. Bazen Allah'a hamd olsun sabah namazına gitmek nasip oluyor. Saat 7'de evden çıkıyorsunuz. Ya komşumuzun çocuğu da evden çıkıyor biliyor
evet.
musun? Niye? Yani 8 yaşında 9 yaşında çocuk. Yani iyi bir işe girmek için.
Kariyer derdine.
Üzülüyorum de yani.
Evet.
Ya diyorum şu 8 yaşında çocuk bu saatte uyuması gerekir. Yani biz namaza zor kalktığımız saatte bu çocuklar.
Evet.
Tabii bizden 45 dakika önce kalkacak ki.
Kahvaltısını yapacak.
Hazırlığını yapacak. Üstünün başını giyecek. Kitabını defterini hazırlayıp. Ya diyorum yazık bu çocuklara. Allah bol bol rızık gönderdiği halde.
Evet.
Rızka güvenmeyip. Yani utanmasak çocukları sabah 4'te ayağa kaldırıp okula göndereceğiz. Deseler ki Numan Bey falanca kolej bedava. Çok kaliteli bir kolej.
Evet.
Ama bir şartı var. Sabah 5'te çocuklarınızı getireceksiniz dese.
Evet.
İnanın İstanbul'un yarısı herhalde.
Yarısı gönderir hocam.
Yollara seferber olur. Geceden anneler nöbet tutarlar. Aman evet. çocuğumu sabah 5'te götüreyim de. Neyi kurtarsın? Hani şeyini ekmek kurtarsın.
Evet.
Ki halbuki bazen insanlar okumadığı halde çok daha zengin olabilir.
Keşke hocam işte tam bu noktada. Keşke yani rızık endişesi diyoruz ya. Aslında işin sonunu görebilsek. Yani ne gerek var diyebiliyorsunuz ama göremiyorsunuz yani.
Mankıbe gibi bir şey. Bir Rum İstanbul'da bir kiliseye süpürgeci olmak istiyor.
Evet.
Diyorlar ki ilkokul diploması lazım. Çok canı sıkılıyor falan. Böyle sahilde yürüyüş yaparken Haliç taraflarında. Rum bir kaptan diyor ki hemşerim nedir canın derdin? Ya diyor sorma. Şu kiliseye diyor süpürgeci olacağım. Diploman yok diye almadılar. Gel diyor sen merak etme. Ben sen Amerika'ya gidiyorum diyor. Üç ay giriş. Sen gel diyor. Orada iş imkanları çok. Orada diyor tütün çok şeydir tutulur. Orada da diyor cebindeki parayla bir çuval tütün al.
Evet.
Onu satarsın. Yani iş kurarsın falan. Adam hakikaten bir çuval tütün alıyor. Gidiyor Amerika'ya falan. Onu satıyor. Aman Türk tütün çok tutuyor. Bu gemiciye her seferinde 2 çuval, 3 çuval, 5 çuval, 10 çuval. Sonra Türkiye'den gidenler yetmiyor. Başka dünya pazarları açılıyor falan filan. Acayip zenginliyor. Bir gün çok ciddi bir para şeysi yapacak, ödemesi yapacak. Banka diyor ki yani çalışana. Ya sana veremeyiz bu parayı. Patronu getir. O gelsin imza atsın. Kanun böyle yani. Kanunda gösteriyorlar. O adamı çağırıyorlar. Tabii bütün hemen bankanın en büyük müdürleri, sahipleri gelmiş. Kırmızı halı yaymışlar. Çünkü en büyük müşteri.
Evet.
Efendim diyorlar şuraya bir imza atmanız. Ya ben imza atması bilmem ki diyor.
Evet.
O Türkiye'den giden Rum. Ya diyorlar sen okuma yazma da mı bilmiyorsun? Okuma yazma da bilmem diyor. Eyvah diyorlar. Acıyorlar. Yani ya diyor üzülmeyin. Eğer diyor okuma yazma bilseydim. İlk diplomam olsaydı şimdi falanca kilisede
temizlikçi olacaktım.
Şimdi Allah-u Teala rızkı verdiği için yanlış evet. anlaşılmasın ha. Biz yani kendimiz eğitimli insanlarız, eğitimi savunan insanlarız da şunu demek istiyoruz yani burada ifrat ve tefrit var.
Evet.
Ebedi hayatımıza giden eğitim için hiç uğraşmazken dünyevi eğitime böyle açgözlü bir şekilde yani aç kalmışız da sanki tek şey bulmuş gibi bu kadar dört elle sarılmak
evet.
bu dengesizliğe dikkat çekmek istiyoruz. Yoksa tabii ki her türlü fakülteye gitmek evet. önce Müslümanın vazifesi. Müslüman doktor, Müslüman mühendis, Müslüman şu bu ilahiyatçı hepsini biz yapacağız, yetiştireceğiz. Ama kardeşim yani ahirette sonsuz hayat var diyorsun. Çocuk Fatiha okumasını bilmiyor.
Evet.
Zammı suresini bilmiyor, namazı bilmiyor. Sıkıntı burada yani.
Evet.
Allah'a güvenelim bu konuda.
Hocam güvenelim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz de inşallah hep beraber bu hisselerden, kısalardan hisse alırız. Gerçekten mektuptan gereken mesajları alırız. Diyelim ve programımızı burada bitirelim hocam. Nasıl geçtiğini anlamadık değil mi?
Vallahi çok hızlı
program
geçti.
Çok hızlı geçti.
Olsun.
Ama saatler öyle söylüyor. Bittiğini gösteriyor.
Ayrı zamandayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman birbirine yaklaşır diyor. Haftalar maalesef gün gibi geçmeye başladı.
Evet.
O yüzden haftaya devam ederiz inşallah.
İnşallah hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Hacegen'le Mektuplar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmeyi umut ediyoruz. O ana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.